Gönül Sohbetleri. Hoş geldin sevgili dinleyenlerim. Saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Gönül Sohbetleri başlıyor. Ali Gülden'le birlikteyiz biz, Çankaya Müftümüz. Her hafta olduğu gibi yine farklı bir konuyla bizleri aydınlatacaklar. Nilgün Yıldırım hazırlıyor programı. Burak Araroğlu var teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Saat 10.30'a. Özür dilerim, 11'e değin sizlerle birlikte olacağız. Evet, demiştim yani farklı bir konu bugün diye. Geçen hafta ne işlemiştik hocam?
Geçen hafta bak gitti kafamda.
Çok güzel. Ha, şimdi vatanda da hani bağdaştırmıştık hocam, hatırlıyor musunuz?
Bir saniye.
Vatan borcu vatan dedik borcu, sonra tamam, değil mi? Doğru, borç konusunda.
Borç konusunda.
Tamam. Şimdi. Ben doğru. De unutmuştum sorarken. Bakmayın hocam.
Sadakat gibi gelecekti. Bir önceki haftanın da o.
Sadakat. Evet, evet, borçtu. Bugün de ihaneti konuşacağız.
Niye böyle seçtik? Şöyle yani söze başlarken isterseniz bu gerekçeyle başlayalım. Hı hı. Biz geçen sohbetlerimizde hep ahlak-ı hasenenin yani güzel ahlakın neler olduğu üzerinde durduk. Hı hı. O konuları detaylı bir şekilde işledik. Bunlar içerisinde zamanın değerlendirmesinden tutun da bir başkalarına yardım etmeye varıncaya kadar ahlaki güzellikler üzerinde epeyce durduk. Bunlar görüldükten sonra bunların karşısında yer alan, yani bu iyilikler bizi cennete doğru sevk edecek işlerdi. Bir de tabii cennetin karşısında kötülüklerin bir cezası var. Hı-hı. O kötülüklerin de neler olduğuna Hı-hı. dikkat çekmek adına Hı-hı. ahlaki seyyiye dediğimiz Hı-hı. kötü ahlaka tekabül eden, Hı-hı. belki bugünün dünyasında Hı-hı. çoğumuzun şikayetçi olduğu hususlara da temas edelim ki bir bütünlük oluştursun. Hani Hı-hı. bizim inancımızda havf ve reca denilen iki zemin önümüze konulur. Hı-hı. Reca denilen şey ümidi ifade eder. Hı-hı. Onlar bizdeki güzelliklerin karşılığı olarak bir beklentidir.
Reca.
Reca deriz Hı-hı. buna. Yani istek, beklenti, arzu edilen anlamında. Havf kısmı da endişe, korkuyu barındırır. Hı. O da yani kendinden emin olma, yanlışların vardır. Hı. Yaptıkların karşılığını tam olarak alıp almadığını bilemezsin. O halde biraz da korkuyu da barındır ki Allah'tan da ümidini kesme. Hı hı. Bu zemin bizim inancımızda temel bir zemindir. Bunu kaybetmediğimiz sürece, sırtımızı Allah'a dayadığımız sürece, ümit var olduğumuz sürece mutlaka kazananlardan olacağız diye inanıyoruz. Hı hı. Ama bir taraftan da mutlak eminlikten de uzak durup zaman zaman şöyle yanlışlarımıza, bizden sadır olan kötülüklere, davranışlarımızdaki bozulmayı da fark ederek onları da düzeltmemiz bekleniyor. Bu niye bekleniyor? Çünkü biz akılla donatılmışız. Biz iyi ile kötüyü ayırt edecek yeteneklerle bezenmişiz. Tefekkür etmek gibi, tezekkür etmek gibi şöyle yaşadığımız hayatı, geçmişi, geleceği görebilme gibi bir yetenekle de donanmış durumdayız. Bu yetenekler doğal olarak bizden bunu istiyor. Yani hani bir nimet varsa o nimetin sizde karşılığının tebarüz etmesi, ortaya çıkması bekleniyor. Bu zeminde biz işte bu kötü noktalara da dikkat çekelim ki bunlardan uzak durulsun. Hı hı. Olur ki insan bazen kötü ahlakı doğru davranış olarak da baştan beri benimsemiş hı hı. davranış şekline, olur. Hareket tarzına dönüştürmüş olabilir. Doğru. Onlara da yeri geldiğinde hı hı. dikkat çekmek, birisinin uyarması gerekir. Aslında hı hı. her birimiz uyarılmaya muhtaçız.
Tabii, tabii.
Yani bir başkası, bir başka insan tarafından her an dışarıdan fotoğraflanmaktadır. Hı hı. Biz tabii hale dönmüş davranışlarımızda hı. yanlışı tefrik etme kabiliyetimizi bazen yitirebiliyoruz. Sanki yaptığımız yanlışı doğru gibi okumaya başlayabiliyoruz. Bu bazen menfaatimize iyi geldiği için öyle oluyor. Bazen nefsimize hoş geldiği için böyle olabiliyor. O bize iyi gözükmeye başlıyor. İşte o bize iyi gözüken, tatlı gözüken şey aslında dışarıdan fotoğraflandığında iyi gözükmüyor, iyi değil.
Evet.
Yani olumsuz sonuçları var. İşte o sonucu görenlerin bizi uyarması gerekiyor. Bu bazen nasihat yolu olması gerekiyor. Bu bazen doğruyu göstererek olması gerekiyor. Ama mutlaka iyi bir dille, Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın eğer sen onlara yumuşak dille davranmasaydın onlar etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Hmm. Bunu çok kilit bir noktada yapıyor. Dolayısıyla buradaki bizim bu dikkat çekmeye çalıştığımız hususlar böyle bir zeminde. Yoksa hani ihanet dediğinizde bizim belki bizi dinleyici durumundaki kardeşlerimizin biz bundan onları uzak tutarız. Onlar da böyle bir şeyin olacağını hesaba katmayız. Ama biz kötülüğün de ne olduğunu bilmemiz lazım ki, yeri geldiğinde bu noktada bizim rehberlik edebilelim, uyarıda bulunabilelim.
Tabii hocam. Onun dışında yani insanız ve nefsimize yenik düştüğümüz çok zaman var. Ama galiba hocam hani dediniz ya birisinin bize söylemesi lazım. Bazen biz o iç sesimiz var ya bizim vicdan. Vicdan aslında bizi bir uyarıyor. Yani bir şeyden huzursuzum ama adı ne diyorsunuz. Ama birisi söyleyince ortaya çıkıyor.
Fark ediyorsunuz.
Ama bazen de kimse söylemese de sizin içinizi kemiriyor. İşte o vicdan çok önemli bir şey insanda.
Kesinlikle. İşte Hazreti Peygamber o noktada aslında şu çok temel bir kontrole dikkat çekiyor. Yani size dışarıdakiler müftü diyor fetva verse de kalbine danış. Tabii oradaki kalbe danışma noktası işaret ettiğiniz vicdana karşılık geliyor. Yani siz bir davranışı sergilerken bu sizin içinize siniyor mu? Yani sizi mutlu ediyor mu? İçinizde bir şeyleri kemiriyorsa, yaptığınız işi başkalarından saklamak ihtiyacı hissediyorsanız, söze farklı döküp niyette farklı şeyler barındırıyorsanız, bilin ki burada mutlaka bir sıkıntı var. Bundan uzak durmanız gerekiyor. Evet. Bu anlamda ilk hakem dediğiniz gibi vicdan. Ama bazen vicdan da şu anlamda kapanabiliyor, köreltilebiliyor. Çünkü Hazreti Peygamber şöyle bir dikkat çekimi yapıyor. Henüz konumuza giremedik ama altyapı olsun için buraya çekiyoruz. Bu önemli çünkü. İnsanın yaptığı hatalar diyor, bir hata işlediğinde o hata onun kalbinde bir leke oluşturur diyor. Ya. Eğer o lekeyi tevbeyle, nedametle, pişmanlıkla kaldırırsa yani tevbe ederse diyor o leke kalkar. Yani o iz orada kalmaz. Ama o yapılan hatalar tekrar tekrar işlenmeye başlarsa o leke orada kökleşmeye, kendisine bir zemin bulmaya başlar. Bir
kalbin kararması o mudur kalbin hocam?
Kur'an-ı Kerim'de kella bel ra'an diye ayette işaret edilen onların kalplerinde ra'an, bir karanlık, bir kir, bir örtü vardır ifadesinin karşılığı da tam budur. Böyle bir örtüye dönüşür diyor. İşte o zaman ona dönüştüğünde şu gerçekleşiyor. Yanlışı doğru gibi görmeye başlıyor. Öldürüyor ama öldürdüğünü bir hak gibi algılamaya başlıyor. Başkasının malını alıyor, çalıyor. Onu kendinin hakkı olarak görmeye başlıyor. Başkasının sırtından geçiniyor. Kendi vazifesini yapmıyor. Kendi işini başkalarına yaptırıyor. Bunu çok doğal olması gereken bir iş gibi görmeye başlıyor. İşte hep bu hataların birikiminin insanı getirdiği yerdir. Yoksa hiçbir insan fıtraten kötülüğü kabule müsait değildir. Fıtratımız buna müsait değil. O yüzden hep şunu dikkat ederiz. Bir insan başkasının malını çalar ama kendi malının çalınmasından hoşlanmaz. İlişki kurmak istediği insanlar hep doğru insanlar olsun ister. Kendisi doğru değildir ama etrafındaki insanların doğru olması noktasında tercihi hep bu yöndedir. Çünkü güvenemediği insanlarla bir çevre oluşturduğunda bir müddet sonra hep bunu filmlerde de seyrederiz. Bu kurgu çok baskındır biliyorsunuz. Terör örgütleri de hep böyledir. İnsanları kullanır bir müddetten sonra kullandıklarının tamamını ortadan kaldırıverir. Niye? O kullandığı insanların dönüp kendisine ne tür bir zarar getireceğinden emin değildir.
Anladım.
Şu anda işte ülkemizin içinde bulunduğu terörizmi, ülkemizin içinde dışında mücadele ettiğimiz teröristlerin geldiği yerde odur. Yani hem bir taraftan dünyaya şöyle fotoğraf verirler, işte masumların öldürüldüğü, yok edildiği, katledildiği ama öbür taraftan gözlerini kırpmadan kendileri ortadan kaldırırlar. Böyle bir zemine dönüşür. İşte bu şeydir. Doğrunun yer değiştirip doğrunun üstünün örtülmesi, vicdanın karartılması ve artık yaptığıyla memnun hale gelen değişik bir varlık, değişik bir yaratığa dönüşür insan.
Şimdi hocam ihanet dediğimizde hani aklımıza ilk hıyanet değil mi? Hainlik. Hep bu kelimeler buradan herhalde.
Buradan türüyor.
Ve bir taraftan da gerektiğinde bir insana yardım etmemek de yine ihanete giriyor. Evet.
Bunu emanet edilen bir şeyin yerli yerinde muhafaza edilmemesi.
Ahdine riayet etmemek.
Gibi aslında burada geçmiş sohbetlerimizde güzel ahlak bağlamında şunları işlemiştik biz. Hazreti Peygamber'in emanet duygusunu biz işledik aslında. Emanet üzerinde genişçe durmuştuk. İşte tam da hıyanet emanetin karşılığı olarak bizim önümüzde duruyor. Sadakati işlemiştik. Sadakatin tam karşılığı olarak bu konuyu bugün onunla bütünleşsin için işleme ihtiyacı hissettik. Çünkü aslında nifakın da bir mana beslendiği yerdir burası. Yani münafıklık dediğimiz insanın iki yüzlülüğü ya da birden çok yüzünün olması, orada böyle, burada böyle, şurada böyle türü davranışlar sergiliyor olması, bu anlamdaki bu ihanetin getirdiği bir noktadır ya da ihanetin beslediği noktadır orası. O bakımdan bu inançtan başlar. Yani ihanete siz önce inandığınız değerler üzerinden başlatmanız gerekir. Oradan başlatamadan başka yerlerde ihanet yapamazsınız. Çünkü biz tabii bir Müslüman zemininde bunu konuşuyoruz. Müslümanım dediği an doğruluğu yol ve yöntem olarak seçmiş olması gereken insandır. Ve bu sadakati önce inandığı Allah'a karşı sergileyecek. Oradan bir alt basamakta inandığı peygambere karşı sadık olacak. Ondan bir alt basamakta kitabın öngördüğü bilgilere karşı sadakat gösterecek. Ondan sonra bu bütünün içerisindeki aynı inanç paydaşlarına karşı olacak. Sonra bütün insanlara. Yani halka bütün insan diğer varlıklarla beraber tamamlanmış olacak. Şimdi siz yukarıdan aşağıya doğru bu sadakat kaybını yaşamaya başladığınız an, birinci basamakta yaşadığınız an aşağıya doğru bu zaten hani bir domine taşının yıkılması gibi.
Merdivenden iniveriyorsunuz.
Dolayısıyla bu önü alınamaz bir zarara doğru evriliyor. İşte orada hep aslında basamaklar var. Burada en üst seviyede Allah'a karşı güven zeminindeki yıkılmanızı peygamberin davranışlarıyla tadil edebilme yolunu yakaladıysanız tadil ediyorsunuz. Oradan bir basamağa inmek suretiyle Allah'tan utanmadın, çekinmedin. Aşağı indin, peygamberin örneklerinden de bilgin yoktu. Orada da çözemedin bu problemi. O zaman işte üçüncü devrede din kardeşlerin, etrafındaki insanların devreye girmesi gerekiyor. Onların düzeltmesi gerekiyor. Emri bil maruf, nehyanel münker dediğimiz şey budur işte. Yani bir insanın sokakta din kardeşini yanlış üzere gördüğünde, evinde, ortamında, iş yerinde, neresi olursa olsun hayatın herhangi bir bölümünde bir din kardeşliği olarak o yanlıştan onu döndürebilme noktasında bir iletişim kurabiliyorsak biz gerçek din kardeşini zaten yakalamışız demektir. Eğer bundan da uzaklaşmışsak biz din kardeşliğinde de aşınma yaşıyoruz, komşulukta da aşınma yaşıyoruz, arkadaşlıkta da aşınma yaşıyoruz demektir. Bugünkü geldiğimiz yer buradır. Yani bugün eğer bir baba evladını yanlıştan uyaramama noktasına doğru evrildiyse, bir iş arkadaşı yanındaki iş arkadaşının yanlışını görüp ya bu yanlıştır, bunu şöyle yapalım deme noktasında bir zemini kaybetmişse, bir apartmanda oturanlar birbirlerinin yanlışlarına ya da birbirlerinin çocuklarında gördükleri yanlışları uyarma noktasındaki bir ortak zeminde yıpranmayı yaşadılarsa aslında bu bir bu basamaktaki bizi tadil edecek güzelliğinde elimizden çıkması anlamına geliyor.
O zaman şu söz müdür hocam burada bu söz müdür sizin anlattığınıza getiren, hani kim emanete hıyanet edeni gizlerse gizleyen de ondan farklı değildir.
Değildir tabii ki.
O zaman sizin anlattıklarını yani işaret ediyor bu, değil mi?
Tam buraya doğru. Yani bu çerçevenin içinde bu insanların her birinin birebir pay gelmiş oluyor. Yani bazen sizin kötülüğü yapmanız değil, kötülüğün yapılmasına seyirci kalmanız da tehlike olarak karşınıza çıkıyor. Kötülüğü görüyorsunuz, engellememeniz de bir sıkıntı olarak karşınıza çıkıyor. O yüzden hani bizim inancımızda neme lazımcılık diye tabir edilen davranış türü kabul görmüş değildir. İnsani değerlerde de bu doğru değildir. Hani bugün öbürü ne olur? yarın döner mutlaka sana gelir.
Doğru söyleyende yani, hani bin köyden kovuyorlar
ama işte doğrunun arkasında sadakatle de durmak gerekiyor. Hani Ziya Paşa'nın bir sözü var ya, doğruların yardımcısıdır Allah diye. Neydi söz, tam şu anda aklıma gelmedi, biraz sonra hatırlarsak söyleriz. Yani sadakate sarılmayı tavsiye ediyor. İkrah görsen de, zorlamayı görsen de sadakate sarıl diyor. Niye? Doğruların yardımcısıdır Allah diyor.
Galiba Nisan suresinde sıkça bahsediyor değil mi hocam? Hainleri sevmez Allah diye.
Kesinlikle. Şimdi bak bir ayet-i kerime de Nisan suresinde var. Geçmiş peygamberlerden örnekler de var. Mesela iki peygamber örnek veriyor Cenab-ı Hak. Lut aleyhisselamla Nuh aleyhisselamı örneklendiriyor ayet-i kerimede. Bu hiyaneti onların eşleri üzerinden bize örnek olarak veriyor. Lut ve Nuh diyor Allah'ın salih kullarıydı. Bunun ikisinin eşi vardı. Bu salih kullara eşleri hiyanet ettiler. Lut'un eşi kendisine iman etmedi. Etmemekle kalmadı. Lut'un karşısında yer alanlarla beraber hareket etti. Aynı şey Nuh aleyhisselam için de geçerliydi. Onun eşi de iman edenlerden olmadı. Dolayısıyla gemiye binemedi. Kurtulanlardan olmadı. Şimdi insanın bazen en yakınındaki de kendisine ihanet eder pozisyonda olabilir. Evladı olur bu. Bu eşi olur. Arkadaşı olur. Bazen de ihaneti gösteren vatan paydaşlarınız olur.
Tabii.
Aynı ülkede yaşarsınız, aynı toprağı paylaşırsınız, aynı evayı teneffüs edersiniz, aynı kaderin içindesinizdir.
Tabii.
Zararında karında ortaksınızdır. Birisi vatanı korumak için mücadele eder, öbürü de vatanı yıkmak, düşman eline teslim etmek
i̇şte
için.
Ona da vatan haini diyoruz zaten.
Ona da vatan haini diyoruz. Yani hainliğin vatan penceresinden baktığınızdaki karşılığı da budur.
Ne güzel. Geçen hafta vatan borcu dedik. Borçla ilintilendirdik. Evet.
Bu sefer de vatan hainliği diyor. İrtibatlandırmış oluyoruz.
Yani doğru aslında sen. Temel değerlerimiz hani sığınmamız gereken hep olumluluklar aslında yaşadığımız topraklarla da bağlantılı, ilintili. Burada o çıkıyor.
Kesinlikle. Yani hainlik sadece hani dedik ya yukarıdan inançtan başlıyor aşağı davranışlara doğru geliyor.
Evet.
Oradan yaşadığınız toprak zeminine kadar yayılıyor.
Sevgi de öyle hocam işte olumluluk diye bahsettiğimizde Allah sevgisi diyorsunuz vatan sevgisi var.
Kesinlikle.
Bayrak sevgisi var. Yani tüm kavramlar aslında sizin dediğiniz gibi o merdivenle.
İşte o sadakat meselesinde mesela Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Arkadaşlarla bir gün Medine dışına çıkıyorlar. Hani bizim bugün pikniğe gittiğimiz türde bir gezi düzenliyorlar. Bir yere varıyorlar, orada eşyalarını indiriyorlar. İşte yiyeceklerini açıyorlar. Öyle vakti bir zaman diliminde. Sofralarını tam kurulduğu vakitte bir çoban sürüsüyle beraber geçiyor orada. Çobanı da sofralarına davet ediyorlar doğal olarak. Çoban diyor ki ben orucum. Yani şimdi Suudi Arabistan'ı düşündüğünüzde bir özellikle bir yaz mevsimine sabah kattığınızda o sıcağı dikkate aldığınızda çobanlık gibi bir vazifeyle beraber Abdullah şimdi bunu tabii tartmak istiyor çobanı. Yani bu ne kadar samimi bu sözünde. Şimdi bir kendince sınav başlatıyor. Diyor ki ya bu sıcakta diyor yani sen hem diyor hayvan otlatıyorsun diyor bu kadar sıcak var diyor bu kadar eziyet var diyor. Gel otur ye diyor. Yok ben oruç tutuyorum yani. O öyle deyince bir ikinci basamağa geçiyor. Tamam yani orucunu tut diyor. Biz şu anda soframızı kurduk diyor. Ete ihtiyacımız var diyor. Sürüden diyor bir tane hayvanı getir bize sat. Biz satın alalım parasını sana verelim. Biz de burada karnımızı doyuralım. Sen de sürünü al götür diyor. Burada diyor ki bu hayvanlar benim değil. Dersin ki diyor sahibine bunu kurt yedi dersin ya da işte öldü kaldı dersin bir cevap verirsin diyor sat parayı da harcarsın diyor bak burada sürünün sahibinden kimse yok biz de tanımıyoruz diyor çoban diyor ki Allah var diyor öfkeleniyor hem de yani siz varsınız doğru ben varım Abdullah da tanımıyor arkadaşlarını da bilmiyor daha da badiyede yaşayan bir çoban bu. Allah var diyor. Öfkelenerek dönüyor gidiyor. Abdullah çobanın bu oruçtaki samimiyetini bu şeyle beraber test etmiş oluyor. Bir müddet sonra gidiyor, çobanı araştırıyor. Kimdir? Falancadır. Kimin çobanıdır? Falan çobanıdır. Sürüyle tamamını satın alıyor. Çobanı azat ediyor. Sürüyü çobana teslim ediyor. Çoban da gördüğü bir davranıştaki sadakatten dolayı. Şimdi o ilk dönem nesli çok ilginç. Huzayfetül Yeman var. Yine Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından birisi. Yemen'e de vali olarak tayin ettiği bir sahabedir bu. Şöyle bir tespit yapıyor. Biz diyor Allah Resulü hayattayken diyor alışveriş yaptığımızda hiç diyor aldanacağımız düşüncesini aklımıza getirmezdik diyor. Dilediğimiz yerden rahatça alışveriş yapardık diyor. Ama ne zaman ki diyor Allah Resulü aramızdan ayrıldı. Biz biraz dünyalıklara kavuşmaya başladık. İmkanlarımız çoğaldı. Şimdi diyor ben pazara gittiğimde şunun dışında diyor başkalarından alışveriş yapmakta korkuyorum diyor.
Evet.
Şimdi aslında bozulma, insan çok çabuk bozulabiliyor. Vaktinde uyarılmazsa, vaktinde uyarıcı unsurlarla yan yana gelemezse bu böyle. Evet. Bugün de bizim aslında yaşadığımız durum bundan çok farklı değil. Yani çeklerimiz var, senetlerimiz var. Bankayı kefil tutuyoruz, insanları kefil tutuyoruz, onu kefil tutuyoruz, bunu kefil tutuyoruz ama bu kadar kefalete rağmen hala birbirimizden
hala ihanete uğruyoruz.
Emin değiliz, ihanete uğruyoruz. Yani ihanet aslında çok gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken, vaktinde de çözülmesi gereken bir problem. İnsan aslında hayatta yalnızlaştıran temel yanlış davranışlardan, kötü ahlaklardan birisi.
Peki Ali Hocam, nefsimiz en çok hangi konuda ihanete düşüyor?
En çok hangi
konuda? En çok hangi konuda? Sözle ilgili olanda mı? Davranışla ilgili olanda mı?
Şöyle, tabii iş önce söz zemininden başlıyor. Hani inanç yukarıdan başlıyor dedik ya, söz kısmı imanı besleyen taraftır. Yani imandaki aşınma biraz başladığı an bu öncelikli olarak menfaat zemininde kendine yer ediniyor. Yani bu alışveriş dünyasında çok baskındır mesela. Alışverişte işte geçmiş sohbetlerimizden birinde ölçü ve tartı daki aldatma üzerinde de durduk. Yani bu konuya da vurgu yaptık. İnsan menfaatine düşkün yaratılmışız. Bu fıtratımızda var. Yani kendimizi öncelemek, bizim demek, benim demek insanda çok baskın. Bu taraf çok baskın hale gelince bir müddet sonra insan her şeyi kendi zaviyesinden okumaya, kendi zaviyesinden değerlendirmeye, kendi istediği gibi harcamaya ve hükmetmeye başlıyor. Oysa ki burada inancımız bize yine geçmiş sohbetlerimizde işlediğimiz emanet bilincini yüklüyor. Yani aslında hiçbir şey bizim değil. Yani beden de dahil olmak üzere, kendi bedenimiz de dahil olmak üzere hiçbir şey bizim değil. Bizim olmayan şeyler üzerinde benim demeye başladığınız an o benimlik bir müddet sonra hiyaneti de getiriyor. Niye? Çünkü zaten senin olmayana benim demeye başlamışsın. Onun üzerinde keyfince kullanmaya başlıyorsun. Dolayısıyla burada herhalde ilk önce diyebiliriz ki yaratıcının alanına tecavüz zemininde başlıyor bu. Yani Allah'a ait olanlardaki hak aşımı aşağıya doğru yükselerek geliyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir ihanet çerçevesi içerisinde. Bunun içine aslında burada aldatmayla da bunun bütünleştiği noktalar var. Sözle bütünleştiği noktalar var. Bunu nereden anlıyoruz? Hazreti Peygamber'in yani münafığın alametlerini sayarken yine örneklemiştik. Üç noktaya dikkat çekiyordu. Hani konuştuğunda yalan söyler diyor. Vaat ettiğinde vaadine muhalefet eder diyor. Emanet edildiğinde emanete hiyanet eder. Bu üç noktayı nifak alameti olarak
yani üç tanımlıyor. İnsanın düşmanıyım dediği. Yani bir daha söyleyelim hocam. Tekrarlayalım. Yani, önemli bu çünkü.
Münafığın alameti üçtür diyor Peygamberimiz. Tamam. Bir, konuştuğunda yalan söyler diyor.
Yalan.
Söyler. Birincisi bu. İkincisi emanete ihanet eder.
İhanet, evet ihanet. Peki. Ve üçüncüsü.
Söz verdiğinde sözünde durmaz
diyor. Sözde durmaz. Evet. Evet.
Yani vaadini gerçekleştirmez.
Vaadini gerçekleştirmez.
Bu üç nokta. Hı-hı. Mesela yine bu noktada bir örnek aklıma geldi. Hazreti Ömer'in şöyle bir değerlendirmesi var. Tam da bununla örtüşen bir değerlendirme. Hı-hı. Der ki Hazreti Ömer, bir insanı şu noktalardan ölçmeyin der. Yani kişinin Hı-hı. namazına ve orucuna bakarak onun iyiliğini bura üzerinden okumayın der. Hı-hı.
Evet.
Şura üzerinden okuyun der Hazreti Ömer. Der ki bir, konuştuğunda doğru söylüyor mu ona bakın der. İkincisi, kendisine bir şey emanet edilince emanete riayet ediyor mu der.
Evet, çok önemli.
Dünyalık işlerinde haram helal hassasiyeti var mıdır? Buna bakın der.
Çok önemli.
Dikkat gerçekten ederseniz. Burada aslında bizim sadakatimizin, imanımızın ya da imanımızdaki doğruluğun ölçüldüğü yer Allah kul ilişkisinde değil, kullarla olan ilişkimiz zemininde ölçülüyor.
Tabii.
Zaten bizim Allah kul ilişkisindeki hatalarımızın affı mümkün.
Hani bunlarla affı, mümkün hocam. İyi insan olarak yani iyi insan doğru söyleyen, emanetine sahip çıkan.
Onlarla da mümkün, tevbeyle de mümkün.
Yani tamam.
Allah'ın kapısını çaldınız, işte şehit oldunuz, kul hakkı hariç diğerlerinin hepsi affoldu diyoruz ya.
Evet, evet.
Yani
evet.
Kul hakkı denilen şey ne? İnsanlarla olan ilişki zeminindeki alınıp verilmeyen şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yine İslam'ın ölçüldüğü yer de bura olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim diğer insanlarla kurduğumuz ilişki. O ilişki zemini bizim iyi ya da kötü insan olarak ölçülmemizde temel mikyas olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Eğer bunu yakalayabildiysek
çok kıymetli,
çok değerli bir şey. Yani bugünün dünyasında şu ikilem arasındayız hep. Yani bazı insanlar var ki hani İslam'ı görüntüsü üzerine yüklemiş ya da kendi Allah'la kendi arasındaki ibadetler üzerine hasretmiş ama diğer insanlarla kurduğu ilişkiye bakıyorsunuz hiç de öyle gözükmüyor.
Evet.
Oradaki makas alabildiğin açılmış. İşte bu makası kapatmak gerekiyor. Tabii. Bir taraftan da bakıyorsunuz insanlarla ilişkisinde güzel gözüküyor ama Allah'la ilişkisinde sıkıntılar var. Allah'a karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklarda sıkıntılar var. Bu ikinci kısımdakini Cenab-ı Hak kapısını çalıp pişman olup tevbe ettiğinizde affediliyor. Burası bu anlamda Allah'ın alanı olarak karşımıza çıkıyor.
Ama ikincisi,
ikincisini Cenab-ı Hak affetmiyorum. Onu kendi aranızda çözeceksiniz diyor. Bu aslında bu dünyayı güzelleştirmemiz için konmuş
çok
temel doğru ölçülerden birisi. Çünkü biz bu dünyayı tek başımıza yaşamıyoruz. Dirisinin insanlarla yaşıyoruz. Bu alanlardaki düzelme aslında hayatın güzelleşmesi demek. Birbirimize merhaba edebilmemiz demek, birbirimize rahatça sırtımızı dönebilmemiz demek, birbirimize rahatça emanet edebilmemiz demek, güvenebilmemiz demek. Yani karşıdaki insandan gerek yanınızda, gerekse arkanızı döndüğünüzde bir zarar beklememe noktasına evrilmek demektir. Bugün temel sıkıntı burada zaten. Yüz yüze geldiğimizde problem yok. Ama mesela arkamızı döndüğümüzde biz olmadığımızdaki sıkıntılar yaşıyoruz hep beraber.
O zaman Allah hep doğruyu seven, doğruyu söyleyenlerle karşılaştırsın bizi.
İnşallah.
Emanetlerine sahip çıkan insanlarla, helal, haramı gözeten insanlarla karşılaştırsın. Çok teşekkür ederiz Ali
Biz
Hocam.
Biz teşekkür ederiz.
Aydınlattınız. Çok sağ olun. Yani biz böyle bir saat daha konuşsak konuşuruz Ali Hocam. Farkındayım.
Allah razı olsun.
Hepinize hoşça kalın diyoruz. Sevgili Nilgün Yıldırım hazırladı programı. Burak Araroğlu vardı bizimle birlikte. Ben Yasemin Pamukçu. Haftaya Cuma görüşmeyi umut ediyorum. Hoşçakalınız.
Gönül sohbetleri.